Ayrım 11. Köylüler. Honoré de Balzac. Sayfa 134. Gobertin'in tarım işlerini yürütmedeki derin deneyimini fark eden kurnaz zırhlı süvari bu işleri öğrenmek için onu yanında tutmanın ne kadar yararlı olacağını anladı. Bu nedenle de Mademoiselle Laguerre gibi davranmayı sürdürdü. Yapmacık umursamazlık kahyeyi yanılttı. Aguin güçlü ve zayıf yanlarını, gelirlerin ayrıntılarını, bunları tahsil etme yollarını, hırsızlıkların nerede ve nasıl yapıldığını, yapılması gereken iyileştirme ve tasarrufları öğreninceye kadar general sağlık numarasını sürdürdü. Sonra günün birinde Gobertin'i suçüstü yakalayınca silah gücüyle fethettikleri ülkeleri terbiye edenlerde görülen o korkunç öfkeye kapıldı. İşte o zaman da öyle büyük bir yanılgıya düştü ki bu derecede zengin ve dayanıklı biri olmasaydı hayatı boyunca bocalardı. Bu öyküde anlatılan büyük küçük birçok felaket de yanılgıdan doğdu. İmparatorluk okulundan yetişmiş ve her sorunu kılıcıyla çözme alışkanlığında olan, namussuzlara karşı derin bir küçümseme içinde olan Montcornet, namussuz bir kahyeyi kapı dışarı etmek için daha yumuşak yollara başvurmadı. Gözden düşmüş olmanın acısıyla hırçınlaşan bu general, sivil hayat ve bu hayatta alınması gereken binlerce önlemden habersizdi. Gobertin'e büyük hakaretlerde bulundu. Gobertin de Montcornet'i tahrik edecek derecede edepsizce cevap vererek bu davranışı hak etmişti. ''Siz benim toprağımdan mı geçiniyorsunuz?'' demişti kont alaycı bir sertlikle. ''Havadan geçinebileceğimi mi sanıyorsunuz?'' diye karşılık verdi Gobertin. ''Defolun buradan, alçak herif, kovuyorum sizi buradan!'' diye bağırdı kont. Kamçısıyla da dövdü onu. Ama kahya bu kamçıları kapalı kapılar ardında yediğinden her zaman inkar etti bu olayı. Gobertin öfkeli zırhlı süvariden uzaklaştıktan sonra aklanma kağıdını almadan çıkmam dedi. Göreceğiz bakalım ceza mahkemesi bu işe ne diyecek dedi Montcornet omuzlarını silkerek. Ceza mahkemesinde bir dava tehdidini duyunca Gobertin gülümseyerek baktı konta. Bu gülümseme generalin kolunu adeta sinirleri kesilmiş gibi sarkıtarak hareketsiz bıraktı. Gülümsemenin ne anlama geldiğini açıklayalım. Gobertin'in kayınbiraderi Gendren, La Vie au Fayette'de uzun süre Asliye Mahkemesi yargıçlığı yaptıktan sonra Sulanje Kont'un himayesiyle 2 yıldan beri aynı mahkemenin başkanı olmuştu. 1814'te Fransa Yüksek Meclisi'ne atanan ve 100 gün döneminde Bourbonlara sadık kalan Monsieur de Sulanje, Gendren'in bu göreve getirilmesini Adalet Bakanı'ndan bizzat istemişti. Bu akrabalık Gobertin'e belli bir saygınlık veriyordu bölgede. Küçük bir şehirde bir mahkeme yargıcı, bir kraliyet mahkemesi, birinci başkanından daha büyük bir şahsiyettir. Çünkü yönetim merkezinde general, piskopos, kaymakam, defterdar kendisiyle eşit durumdadır. Oysa basit bir mahkeme yargıcına eşit kimse yoktur. Çünkü kraliyet savcısı, kaymakam başka yerlere atanabilir ya da işten el çektirilebilir kendilerine. Paris'te olduğu gibi Aguiye'de oğlu Gobertin'in arkadaşı olan genç Sudri o sırada bölge merkezinde kraliyet savcı yardımcılığına atanmıştı. Jandarma onbaşısı olmadan önce topçu sınıfında iaşici olan baba Sudri, o zamanlar komutan yardımcılığı görevinde bulunan Monsieur de Sulanje'yi savunurken bir çatışmada yaralanmıştı. Jandarma teşkilatı kurulurken, albay rütbesine yükselen Sulanje kontu, kurtarıcısının Sulanje müfrezesinin başına getirilmesini istemişti. Daha sonra da Sudri'nin oğlunun ilk işe başladığı göreve atanmasını sağladı. Mademoiselle Gobertin'in Lecrec'le evlenmesi de karara bağlanmış olduğundan vekil harç o bölgede açığa alınmış bir tüm generalden daha güçlü buluyordu kendini. Bu öyküden çıkan ders yalnızca generalle kahyanın boğuşması sonucundan ibaret kalsa da birçok kimseye hayatta nasıl hareket edeceklerini öğretme açısından yararlı olabilirdi. Machiavelli'yi ondan bir şeyler öğrenmek için okuyanlar bilir ki, ihtiyatlı davranmak için hiçbir zaman tehdit etmemek, yapılacak her şeyi söylemeden yapmak, düşmanın geri çekilmesini atasözünün dediği gibi yılanın kuyruğuna basmadan kolaylaştırmak ve kendinden küçüğünün onurunu kırmaktan bir cinayetten kaçınır gibi çekinmek gerekir. Bir davranış çıkarlara ne kadar zararlı olursa olsun sonunda bağışlanır, çeşitli biçimlerde açıklanır ama yediği darbe nedeniyle sürekli kanayan onur küçük düşmeyi hiçbir zaman bağışlamaz. Manevi kişilik maddi kişilikten daha duyarlı, daha canlıdır. Kalp ve kan sinirlerden daha az etkilenir. Ne yaparsak yapalım sonunda iç dünyamız egemen olur bize. İç savaşlar sırasında Britain de Vendée'deki gibi birbirlerini öldüren aileler barıştırılabilir ama soyulanla soyan, iftira edenle iftiraya uğrayan barıştırılamaz. Kendini öldürmeden önce başkasına hakaret eden insana ancak destanlarda rastlanır. Vahşilerle, vahşilere çok yakın olan köylüler yalnız rakiplerine tuzak kurmak için konuşur. 1789'dan beri Fransa hiç de öyle olmamasına karşın insanları eşit olduklarına inandırmaya çalışır. Bir de siz düzenbazın birisiniz demek sonucu olmayan bir şaka yapmaktır ama onu suçüstü yakalamak ve bunu kanıtlamak, kamçıyla dövmek, sonra da mahkemeye vermekle tehdit edip dava açmamak onu yeniden eşitsizliğe getirmek demektir. Eğer kitle hiçbir üstünlüğü bağışlamıyorsa bir düzenbaz bir dürüst adamı nasıl bağışlayacaktır? Montcornu eski bir şükran borcunu ödemek için yerine bir eski askeri getireceğini bahane ederek kahyasına yol verebilirdi. Kuşkusuz ne Gobertin ne de general yanılırdı. Birbirlerini anlarlardı ama general kahyasının onurunu gözetmekle çıkıp gitmesi için bir kapı açmış olacaktı. Gobertin o zaman büyük toprak sahibini rahat bırakacak, artırmada uğradığı yenilgiyi unutacak, belki de sermayesiyle Paris'te iş kurmanın yollarını arayacaktı. Ama yüz kızartıcı biçimde kovulan kahya, efendisine karşı korkunç bir kin besledi. Bu taşrada insan hayatının unsuru olan öyle bir kindir ki sürer gider, zayıflamaz, çeşitli dolaplar çevirir, hiçbir şeye şaşmamaya alışık olan diplomatları bile şaşırtır. Bağrını yakan bir öç alma isteğiyle La Vie aux Feuilles'e çekildi. Öyle bir mevkiye gelecekti ki Montcornu'ya zarar verecek düşmanlar kazandıracak ve Aguille'yi satışa çıkarmaya zorlayacaktı. General her bakımdan yanıldı. Çünkü Gobertin'in dış görünüşünde insanı uyaracak ya da korkutacak hiçbir şey yoktu. Kahya geleneğe uyarak sıkıntılı ama yoksul bir hayat sürdürdü. Bunu selefinden öğrenmişti. 12 yıldır her fırsatta 3 çocuğun, karısının ve kalabalık ailesinin getirdiği büyük masrafları öne sürerdi. Gobertin Paris'te okuyan oğlunun masraflarını karşılayacak durumda olmadığını söyleyip dururdu Mademoiselle Laguerre. O da bütün masrafları üstüne almıştı. Sevgili vaftiz evladına yılda 100 louis verirdi. Çünkü Claude Gobertin'in vaftiz anasıydı gerçekten. Ertesi gün Gobertin yanında Courtes Suisse adında bir bekçiyle birlikte ve çok mağrur bir tavırla generalden aklanma kağıdını istemek üzere şatoya geldi. Rahmetli Matmazel'in verdiği kendisi lehine bazı evrakları gösterdi ve generalden kendisine ait arazi ve binaların bulunup bulunmadığını araştırmasını rica etti. Sözleşmeler yenilenirken çiftlik kiracıları ve odun tüccarları kendisine ikramiye veriyordu ve bu Matmazel Laguerre'in izniyle oluyordu her zaman. Bu işten hanımefendi yalnız kazançla çıkmıyor, rahata da kavuşuyordu üstelik. O bölgede herkes canını verirdi Matmazel için. Oysa general böyle devam ederse çok işler açılırdı başına. Gobertin son derece namuslu bir insan olarak görürdü kendini. Ceza yasasında öngörülmemiş yollardan başkasının malını ele geçirme olanağı veren mesleklerin çoğunda bu özelliğe rastlanır. Bir kere uzun süreden beri Matmazel Laguerre'in çiftlik kiracılarının aldığı paralar elindeydi. Bu dalavere o kadar çok sürmüştü ki kendi haklı kazancı sayıyordu bu parayı artık. Bir sarraflık işiydi bu. Üstünde fazla düşününce köylülerden altın kabul etmekle fazla riske girdiğine bile inanıyordu. Sonra Matmazel yasal olarak kağıt paraları almaya mecburdu. Yasal olarak sözü sağlam bir zarftır. İçine birçok servet alabilir. Nihayet büyük toprak sahipleri ve kahyalar var olalı beri, yani toplumlar kurulalı beri kahya bir mantık bulmuştur kendi kendine. Bu mantığı bugün aşçı kadınlar da kullanmaktadır. Basitçe her aşçı şunu düşünür. Eğer hanım pazara kendi gitse belki de benim çıkardığım hesaptan daha fazlasını ödeyecektir erzak için. Kazançlı çıkıyor bu durumda. Ben de kar ediyorsam ne olur yani? Para satıcının cebine gideceğini benim cebime girerse daha iyi olur. Gobertin de şöyle düşünüyordu. Matmazel Aguille'yi kendisi işletseydi 30 bin frank bile kazanamazdı. Köylüler, satıcılar, işçiler aradaki farkı çalarlar. Bu farkı benim almam daha doğaldır. Üstelik bir sürü dertten de kurtarıyorum onu. Bu tür vicdani uzlaşmaları ancak Katolik Kilisesi engelleyebilir ama 1789'dan beri Fransa'da halkın 1/3'ü üstünde dinin bir etkisi yoktur. Aslında çok zeki olan ve sefalet nedeniyle taklide yönelen köylüler korkunç bir ahlak düşüklüğü içindeydiler. Aguille Vadisi'nde pazar günleri ayine giderler ama kilisenin dışında dururlardı. Çünkü pazarlık yapmak, alışveriş işlerini konuşmak için orada buluşmaya alışmışlardı. Şimdi Kraliyet Müzik Akademisi'nin eski baş şarkıcısının ihmalciliği ve boşverciliği yüzünden uğranılan zararı ölçmek gerekir. Matmazel Laguerre, bencilliği yüzünden varlığı olmayanların nefretini hedef alan varlıkların davasına ihanet etmişti. 1792'den bu yana Fransa'nın bütün mülk sahipleri dayanışma içine girmişlerdir. Ne yazık ki burjuva ailelerden daha az olan feodal aileler 1400'de, 11. Louis döneminde ve 1600'de Richelieu döneminde aralarında dayanışmaya girmenin gereğini anlamamışlardı. 19. yüzyılın gelişme tezlerine rağmen burjuvazi aristokrasiden daha sağlam bir birlik oluşturabilecek midir? 100 bin zengin olan bir oligarşi demokrasinin bütün sakıncalarını taşır ama avantajlarını taşıyamaz. Herkes kendi evinde, herkes kendisi için sözüyle aile bencilliği modern toplumun çok gereksinim duyduğu ve İngiltere'nin 300 yıldan beri hayran olunacak derecede düzenli bir biçimde uyguladığı oligarşik bencilliği öldürecektir. Ne yapılırsa yapılsın mülk sahipleri kiliseyi yetkin bir yönetim modeli durumuna getiren disiplinin gerekliliğini ancak evlerini, ailelerini tehdit altında gördükleri zaman hissedeceklerdir. Ama o zaman da çok geç olacaktır. Demokrasinin canlı ve eylemci mantığı olan komünizmin toplumun manevi düzenine saldırmakta gösterdiği gözü peklik daha şimdiden artık ihtiyatı elden bırakmayan Samson'un yani halkın toplumun sütunlarını ziyafet salonlarında devirmektense bodrumda kemirdiğini gösterir. 7. Kaybolan toplumsal türler. Avrupa malikanesi hiçbir zaman bir kahyadan vazgeçemezdi. Çünkü generalin Paris'in kır hayatından vazgeçme hiç niyeti yoktu. Orada Neuve de Mathurin sokağında şahane bir konağı vardı. Bu nedenle Gobertin'i bir halef aradı ama pek üstüne düşmedi bu işin. Oysa ki Gobertin ona kendi eliyle bir kahya bulmak için işe koyuldu. Güvenilir bir adamı gerektiren görevler içinde çok bilgi kadar büyük etkinlik de isteyeni büyük bir mülkün kahyalığıdır. Bunun güçlüğünü en çok mülkleri Paris çevresinde belli bir bölgede bulunan ve oraya uzaklığı yaklaşık en az 40 fersahtan başlayan zenginler bilir. Bu noktadan sonra ürünleri Paris'te sağlam alıcı bulan, gelirini uzun sürelerde garantilemiş çiftlikler son bulur. Bu çiftlik kiracıları iki tekerlekli açık arabalarla gelir, ödemeyi haldeki kabzı malları yapmadığı takdirde borçlarını vadesinde banknot olarak öderlerdi. Seine-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Eure-et-Loir, Seine-Inférieure ve Loire'deki çiftlikler o kadar makbuldür ki yatırımlar her zaman %1,5'la yapılmaz. Hollanda, İngiltere ve Belçika'daki toprak gelirleriyle karşılaştırıldığı zaman yine de çok yüksektir bu oran ama Paris'ten 50 fersah uzaklaştırıldığı zaman geniş bir arazide o kadar çok çeşitli tarım üretimi yapılır, o kadar çok çeşitli ürün alınır ki artık sanayi niteliği taşır ve bir fabrika gibi çalışır. Orada zengin bir fabrika, bir demir ya da pamuk fabrikatörü gibi ürününü sürmek zorunda olan bir satıcıdan başka bir şey değildir. Rekabetten bile kurtulamaz. Köylüler, küçük mülk sahipleri, iyi yetişmiş insanları girişemeyeceği pazarlıklara başvurarak iyice zorlarlar. Bir kahya arazi ölçmeyi, o bölgenin adetlerini, satış ve işletme yöntemlerini, kendisine emanet edilen çıkarları savunmak için biraz mahkeme işlerini, ticari muhasebeyi bilmeli ve yetkin bir sağlığa sahip olmalı. Özellikle hareketli hayattan ve ata binmekten hoşlanmalıdır. Efendiyi temsil edeceğinden ve sürekli onunla ilişkide olacağından kahya halktan biri olamaz. 1000 altın maaş alan kahya az bulunduğundan bu sorun çözümlenmez gibi gözükür. Ufak bir ücret karşılığı bu kadar meziyeti bir arada bulmak kolay mı? Hem de bu meziyetleri kendisinde toplayan kimsenin istediği işe girebileceği bir ülkede. Ülkeyi tanımayan birini o işin başına getirmek onun zamanla edineceği deneyimi pahalı ödemek demektir. Oranın yerli gençlerinden birini alıp yetiştirmek çoğu zaman insanın gözünü oyacak olan kargıyı beslemesidir. Bu durumda ya namuslu ama yeteneksiz birini işe alıp etkili ve açık göz olmasının zararına katlanmak ya da kendi çıkarını düşünen becerikli birini yeğleyip sonucu göze almak gerekmektedir. Bu nedenledir ki Polonyalı yüce bir senyör doğal ve toplumsal açıdan kahyaları şöyle tanımlamıştır. İki türlü kahya vardır. Yalnızca kendini düşünen kahya ve hem sizi hem kendini düşünen kahya. İkinciyi bulan mülk sahibi yaşadı. Yalnızca sizi düşünen kahyaya gelince böylesine hiç rastlanmamıştır şimdiye kadar. Böylesine hiç rastlanmamıştır şimdiye kadar. Hem kendi çıkarlarını hem de efendisinin çıkarlarını düşünen kahyeyi okurlar bir başka romanda rastlamışlardır. Bakınız hayata giriş, kişisel yaşantı sahneleri. Gobertin yalnızca kendi çıkarını düşünen kahya tipi. Bu sorunun üçüncü tipini tanıtmak Eski aristokrasinin az çok tanımış olduğu ama onunla birlikte ortadan kaybolan inanılmaz bir kişiyi okurun hayranına sunmak demekti. Bakınız Antika Odası, Taşra Yaşantısı sahneleri. Servetlerin sürekli bölünmesiyle aristokrasinin gelenekleri de kaçınılmaz biçimde değişecektir. Bugün Fransa'da kahyalar tarafından yönetilen 20 servet bile kalmamıştır. Medeni kanunda değişiklik yapılmadığı takdirde 50 yıl sonra kahya yönetiminde 100 malikane bile kalmaz. O zaman her zengin toprak sahibi kendi çıkarını kendi koruyacaktır. Bu değişim başlamıştı bile. Bu nedenle akıllı bir yaşlı kadın 1830'dan beri yazları niçin Paris'te geçirdiğini soranlara şu cevabı vermiştir. Şatolar çiftlik haline getirildikten sonra şatoya gitmiyorum artık. Zenginle yoksul arasında gitgide kızışan bu erkek erkeğe tartışmanın sonu nereye varacaktır? Bu inceleme bu korkunç toplumsal sorunu aydınlatmak için yazılmıştır. Gobertin'e yol verdikten sonra generalin geçirdiği tuhaf kararsızlıklar anlaşılabilir. Eğer bir şeyi yapıp yapmamakta özgür olan herkes gibi üstünde fazlaca düşünmeden kendi kendine kovacağım o namussuzu dediyse rastlantıyı ihmal etmiştir. Herhangi bir kötülüğe göz yummayınca kudurmuş öfkesinin top gibi patlayacağını unutmuştu. Paris çocuğu Montcornet ilk kez toprak sahibi olacağından önceden bir kahya edinmiş değildi ve bölgeyi inceledikten sonra bu kadar çok, bu kadar aşağı tabakadan insanla iş görmek için bir kahyanın ne kadar gerekli olduğunu anladı. Gobertin, 2 saat süren tartışmadan sonra generalin zor durumda kalacağını hissetmişti. Tartışmanın geçtiği yeri hemen terk ederek atına atladı. Sinanje'ye gitti ve Sodriler'e danıştı. Generalle ben ayrılıyoruz. Onu kuşkulandırmadan kimi tavsiye edebiliriz kahya olarak der demez, Sodriler dostlarının düşüncelerini anladılar hemen. Unutmayın ki 17 yıldan beri ilçe polis örgütünün başında bulunan onbaşı Sudri'den başka opera sanatçısı hizmetçilerine mahsus kurnazlığa sahip olan karısı da vardı. Bizim gariban Sibile gibisini buluncaya kadar çok dolaşır o dedi Bayan Sudri. Yandı diye bağırdı uğradıkları hakaretin kızarıklığını hala yüzünde taşıyan Gobertin. Sonra bu konuşmada hazır bulunan notere dönerek Lupin dedi. La Vie aux Folles'e gidin. Mareşale söyleyeceklerini öğretin. Yakışıklı, zırhlı süvarimiz bilgi isteyebilir ondan. Mareşal, generalin Paris'te işlerini yürüten eski patronun Agüe'ye satıldıktan sonra Bay de Montcornet'e tavsiye ettiği dava vekiliydi. Bu, Sibile, La Vie aux Folles mahkemesi zabıt katibinin büyük oğluydu. Noter katibiydi ve 5 parası yoktu. Yaşı 25'ti ve Sülanje Sulh Mahkemesi yargıcının kızına sırılsıklam aşıktı. Sarkus adlı 1500 frank maaş alan bu saygıdeğer yargıç, Sülanje eczacısı Vermut'un ablası olan yoksul bir kızla evlenmişti. Tek çocuk olan bayan Sarkus'un bütün serveti güzelliğiydi. Taşra'da bir noter katibinin aldığı maaş onu yaşatmaya değil, ancak öldürmeye yeterdi. Genç Sibile, Gobertin'in akrabasıydı. Aileler arasında akrabalık bağları öylesine karmaşık ki, kimin kimin nesi olduğu açıklamak epeyce zordur. Küçük şehirlerde hemen hemen bütün burjuvalar birbirlerine yeğen olurlar. Sibile babasının ve Gobertin'in gayretleriyle kadastroda küçük bir görev bulabildi. Zavallı 3 yılda 2 çocuk sahibi olmanın berbat mutluluğunu tattı. Sırtında 5 çocuğun daha yükü bulunan zabıt katibi büyük oğlunun imdadına yetişemiyordu. Sulh yargıcının Sülanj'da bir evi ve 100 altın geliri vardı. Genç bayan Sibile çoğu zaman babasının evinde kalır, 2 çocuğuyla birlikte orada yaşardı. İlin içinde oradan oraya dolaşmak zorunda olan Ador Sibile ara sıra Adeline'i görmeye gelirdi. Kadınların doğurganlığı belki de böyle evliliklerden kaynaklanıyordu. Genç Sibile ailesinin bu kısa hayat öyküsü Gobertin'in sözlerini kolay anlaşılır duruma getirse de birkaç ayrıntı daha vermek gerekiyor. Portresini çizerken söylediğimiz gibi çok çirkin olan Ador Sibile bir kadının kalbine girebilmek için belediye dairesi ya da kilisenin yolundan geçmesi gereken erkeklerdendi. Yay gibi esnekti. Önce söylenenleri kabul eder, sonra kendi bildiğini okurdu. Bu aldatıcı huy alçaklığa benzer ama bir taşra noteri yanında iş öğrenmenin koşulları Sibile'ye bu kusurunu var olmayan bir gücü çağrıştıran asık bir suratla gizleme alışkanlığı vermişti. Kendilerini olduğu gibi gösteremeyen birçok insan, zavallılığını kabalıkla gizler, siz de onlara kaba davranırsanız iğne batırılmış balon gibi söndüklerini görürsünüz. Zabıt katibinin oğlu da böyleydi ama insanların çoğu gözlemci olmadığından ve gözlemcilerin 1/4'ü de Olay patlak verdikten hemen sonra incelemeye başladığı için Adolf Sibylle'nin rahatsızlığının kaba bir içtenlikten, patronun da övdüğü yeteneksizlikten ve henüz hiç denenmemiş hırçın bir namusluluktan ileri geldiği sanılırdı. Kimi insanlar meziyetlerinden kazanır, kimilerine de kusurları yarar. Bayan Sarkis kızının evlenmesinden 3 yıl sonra ölmüştü. Küçük bir şehirde bir anne kızını ne kadar iyi yetiştirebilirse o kadar yetiştirebilmişti Adlene. Güzel bir kızdı. Sülanje noterinin biricik oğlu genç ve yakışıklı Lupin'i seviyordu. Oğlu için Matmazel Elize Gobertin'i düşünen baba Lupin, bu aşk öyküsünün daha başlarındayken genç Amore Lupin'i Paris'e muhabiri noter Crotat'ın yanına gönderdi. Orada George Marest'in peşinden sürüklenen Amory, senet ve kontrat düzenlemeyi öğrenme bahanesiyle birçok çılgınlık yaptı ve borçlandı. Noter memuru George Marest'e zengin bir delikanlıydı ve ona Paris hayatının gizlerini öğretti. Lupin'in oğlunu alıp getirmek için Paris'e gittiğinde Adeline artık Bayan Sibylle olmuştu. Aşık Adolf kızı isteyince baba Lupin tarafından teşvik edilen yaşlı sulh yargıcı bu evliliği çabuklaştırdı. Adeline de umutsuzluğa düşüp evlenmeye razı oldu. 11. ayrımın sonu sayfa 149.